Ayrım 56, sayfa 596. Gelse ne olacak ki sanki? Oğlunu görse bir şey mi değişecek? Hayatlarımız değişmedikten, yan yana gelmedikten sonra bir kere daha konuşmanın, babayla oğlunun birbirlerini bir kere görmenin hiçbir faydası yok. Böyle diyordu kendi kendine. Ama bir yandan da gidip Enis'in kaldığı evin kapısını yumruklamamak için kendini zor tutuyordu. Sırf Enis'in hala orduda olup olmadığını öğrenmek için güya ailece kazadan sağ kurtulmalarının hayrına kurban kesip Selime'ye dağıttırdı. Etin en iyi kısmından bir parçayı ayırarak Enis'in yanında kaldığı teyze kızı Adile'ye gönderdi. Ancak Selim'e evde kimsenin olmadığını, komşulardan duyduğuna göre yaylaya gittiklerini söyleyince hayat İra'nın gözünde bir kez daha anlamını yitirdi. Öylesine büyük bir boşluğa düştü ki yemeden içmeden kesilip mum gibi sararmaya başladı. İçinde bulunduğu gerçeği daha aklı Selim düşününce sadece oğlu için yaşamaya devam etmeyi kabullenmenin en doğrusu olduğuna karar veriyor ancak bu kararına uymak ona zor geliyordu. Tam kendini bu hayat yorgunluğuna, bıkkınlığına bırakmıştı ki Selim'e Bahtiyar'ın hastalandığı haberini getirdi. Bunu duyan İra, oğlundan başka şeylerin de kendisini hayata bağladığını anladı. Hızla fayton gönderip Bahtiyar'ı konağa getirdi. Onu iyileştirmek için etrafında pervane gibi dönmeye başladı. Bahtiyar'a gösterdiği bu ilginin Namık'ı kıskandırmasına ve giderek hırçınlaştırmasına ise aldırmadı. Bahtiyar'ın öleceği korkusuyla dirilen İra, yavaş yavaş Namık'ın yarım kalan işlerine de el atmaya başladı. İşin içine girdikçe de hayatla olan bağı arttı. Bazı kararları Namık veriyor, bazılarını birlikte alıyorlardı. Bazen de İra ona danışmadan tek başına hallediyordu. Selanik'teki iş tecrübesinin getirdiği beceri ve alışkanlıkla işleri kolaylıkla çekip çeviriyordu. Kendisini kaptırdığı bu yeni hayat içinde tek sorun, ordunun batısında yer alan koca bataklık alanın sivrisinekleriydi. Neredeyse yaylaya çıkan halkın ardından tümüyle boşalmış olan şehirde sanki bir o bir de sivrisinekler kalmış gibiydi. Sineklerin vızıltısını takıntı haline getiren İra, onu duyar duymaz sanki bilmediği bir kötülük kuyusunun içine çekiliyormuş duygusuna kapılıyordu ve çılgına dönüyordu. Bütün pencerelere tül gerdirdiği halde bir türlü onlardan kurtulamıyordu. Gece cibinliği aşarak kulağının dibinde dans eden sineği bulmak için sabaha kadar uykusuz kaldığı oluyordu. Sivrisineklere indirdiği her terlikle darbesine içinde biriktirdiği öfke ve kini de katıyordu. Yatağından yavaş yavaş kalkan Namık ise tekerlekli sandalyesine alışmaya çalışıyordu. Selime'nin yardımıyla evin içinde belli bir hareket serbestliği kazanınca morali bir parça düzelmişti. İra ile ilişkileri hala aralarındaki sır perdesinin gizlediği yabancılığı aşamıyor, bunun getirdiği boşluğu ikisi de iş ortaklığına sarılarak gidermeye çalışıyordu. Yine bir sabah, koşuşturmasının ardından daldığı ağır bir öğlen uykusu sırasında Selim'e kapısını çalarak kapıda tuhaf bir adamın olduğunu haber verince İra gidip ne istediğini sormasını söyledi. Az sonra Selim'e tekrar gelerek adamın onu görmek istediğini söyleyince yüreği ağzına gelen İra hızla aşağı indi ve karşısında Enis'i gördü. Ancak hastanede karşılaştığı o pejmürde ve mecnun adamın yerine kendine çeki düzen vermiş, tertemiz giyinmiş Enis vardı. Enis, "Merhaba, müsaitseniz dayıma geçmiş olsun demek isterim," dedi fısıltıyla. Kapıdaki misafire merakla bakan Selime'yi kahve yapmak üzere mutfağa yollayan İra, Enis'le yalnız kalınca "Gerçekten niyetin sadece bu mu?" diye sordu. Enis onun gözlerinin içine baka baka "Dayanamadım İra, dayanamadım. Daha fazla kalamadım yaylada," dedi. İra, Enis'in boynuna atılmamak için kendini zor tuttu. Enis'i alıp önce odasında uyuyan oğlunun yanına götürdü. Yatakta uyuyan oğluna, parmaklarının ucuyla dokunan Enis'in gözlerinden iki damla yaş aktı. "Demek onun adı da Enis," diye fısıldadı. "Ne zaman uyanır?" diye sordu sonra. İra, "Birazdan," dedi. O da sanki ilk kez görüyordu oğlunu. "Hadi salona geçelim," dedi sonra. Enis ile İra salona geçince Selim'e kahveleri getirdi. İra tam onu alışveriş için dışarı göndermeyi aklından geçirdiği anda Selim'in eli sekti ve elindeki su dolu bardağı düşürdü. İra ona hafifçe çıkıştıktan sonra bunu fırsat bilip "Sen de son günlerde çok yoruldun galiba. İstersen bugün evine git de istirahat et," diyerek izin verdi Selim'e. Bahtiyar hastalandığından beri yatağından çıkmadığı için evde yalnız kalan iki eski sevgili başlarından geçenleri uzun uzun anlattı birbirlerine. aşkları uğruna yaptıkları fedakarlıkları, yepyeni sevgi sözcükleri ve tazelenen duygularıyla anlattılar. Lafın bittiği, duyguların iyiden iyiye harekete geçtiği anda Enis gitmek için hareketlenince İra onu durdurdu. Namık'ın da Bahtiyar'ın da aşağıya inemediğini söyleyerek o geceyi oğluyla birlikte geçirmesi için adeta yalvardı. İra'nın ısrarlarına dayanamayan Enis kabul etti. Namık yukarıda taş plakları ve kitaplarıyla oyalanırken İra ve Enis oğullarıyla birlikte adeta gizli bir tapınakta buluşuyor olmanın getirdiği ihtiyatla fısıldaşarak konuştular. Enis oğlunu dizlerine oturtarak ona sayı saymasını öğretirken İra'nın gözleri hayatta en çok görmeyi arzu ettiği bu manzara karşısında mutluluktan yaşardı. İra'nın yukarıdaki hastaların hizmetini yapmak için ara sıra yukarıya çıkması dışında üçü hiç ayrılmadılar. Namık akşam küçük Enis'i görmek istediğini söyleyince İra ona çocuğun uyuduğunu söyleyerek kocasının bu arzusunu sahtekarca savuşturmaktan zevk aldığını fark etti. Gece küçük Enis babasının kucağında uyuyunca İra onu yatağına taşıdı. Enis'in ona dokunmamak için hissedilir biçimde araya koyduğu seti nasıl aşacağını bilemediğinden onu yalnız bırakıp kendisi de uyumak için oğlunun yanına gitti. Namık eve geldiğinden beri oğlunun odasında uyuyordu zaten. Ancak gece gözüne uyku girmeyince bütün cesaretini toplayıp usulca Enis'in odasına girdi. Enis de uyumuyordu. İra yavaşça gelip Enis'in yanına uzandı. Bir anne gibi ona arkadan şefkatle sarıldı. Enis sanki hareket etme yetisini yitirmiş gibi karşı koyamadı. Ama bir süre sonra yüzünü ona döndürerek "Yapamam, bunu yapamam" diye fısıldadı. İra "Bir şey yapmanı istemiyorum, sadece sana sarılıp uyumak istiyorum" deyince Enis teslim oldu. İra ve Enis rüya ve gerçek arasında gidip gelen bu sarılmanın, kavuşmanın sarhoşluğuna bıraktılar kendilerini. Ancak bir süre sonra Enis acemileşmiş elleriyle usul usul İra'nın yüzünü, çenesini okşamaya başlayınca İra onu dudaklarından öptü. İşte o tek öpücükler birlikte iki sevgili ayrı kaldıkları zamanların biriktirdiği arzuyla birbirlerinin içinde yok oldu. Hazın o heşin ve delici çığlıklarını öpücükleriyle susturarak ortak sırra dönüştürmeye çalışırken kantar içinde kaldılar. İkisi de bedenlerini ele geçiren hazın o öldürücü yok oluşundan usul usul sıyrıldıklarında sevgiyle birbirlerine gülümsediler. İki küçük çocuğun saflığıyla birbirlerine sokulup bundan sonrasını uykuya havale ettiler. Ertesi sabah merdivenlerden çıkan Selim'in ayak sesleriyle yerinden fırlayan İra kendini telaşla oğlunun odasına attı. Selim'e kahvaltıyı hazırlayana kadar da odadan çıkmadı. Selim'in kahvaltının hazır olduğunu söyleyen sesini duyar duymaz kendisini uzun, karışık ve zor bir günün beklediğini anladı. Kocasının evlerinde bir misafir olduğunu Selim'den duyma ihtimalini düşünür düşünmez yatağından fırladı. "Tepsi hazırsa Namık'ın kahvaltısını ben götüreceğim," diye seslendi. Yara giyinip dışarı fırlayarak tepsiyi aldı ve yukarı çıktı. Onun odaya girmesiyle gözünü açan Namık'ı süzdü. Bir an için elindeki tepsiye zehir koyup kocasını öldürmek geçti aklından. Sonra tepsiyi bıraktı ve gidip perdeleri açtı. Namık'ın yastığını, yorganını düzeltti, onu biraz yukarı çekip rahat oturmasını sağladı. Sonra çayını doldurup önüne koydu. Namık ilk yudumunu alır almaz sakin bir ses tonuyla "Aşağıda bir ziyaretçim var," dedi İra. Namık fazla önemsemeden "Kim?" diye sorunca İra bir süre gözlerinin içine baktı. "Yeğenin Enis," dedi sonra. Namık ağzındaki çayı yutkunamadığı gibi geri püskürttü. İra hiçbir şey demeden ayağa kalkıp ardına dahi bakmadan dışarı çıktı. Namık ardından "Leyla, Leyla!" diye seslense de İra aldırmadı. Karısının merdivenlerden inen ayak seslerini umutsuzca dinleyen Namık, o kısacık süre içerisinde karısının bundan sonra neler olacağına karar verdiğini anladı. İra aşağıya inip Selim'in kahvaltı hazırlamasına yardımcı oldu. Sonra da sanki uzun yıllardır Enis ile birlikte yaşıyorlarmış gibi Selim'den gidip onu kahvaltıya çağırmasını istedi. Namık Bey'in uzaktan gelen yeğeninin evde olmasında hiçbir tuhaflık görmeyen ve zerre kuşku duymayan Selim'e misafire saygıda kusur etmemek için ona kahvaltıyı haber verdi. Enis hazırlanıp kahvaltıya oturduğunda İra onun hiç zorlanmadan sarı köşkün bir parçası olacağını anladı. Namık'ı ziyaret için gelenler tesadüfen Enis ile karşılaştıklarında uzak şehirden dayısını ziyarete gelen bu yeğeni hiç yadırgamadı. Onlara hoş geldiniz dedikten sonra odasına çekilip kitap okuyan ya da küçük Enis ile oynayan bu tuhaf yeğenin hikayesini merak ettiler yalnızca. Ne İra'nın, ne Namık'ın, ne de kendisinin dilinden dinleyebildikleri esas hikayeye ulaşamayınca da kendi hayal güçleriyle onlarca hikaye yakıştırdılar ona. O ilk geceden sonra Enis bir daha konakta kalmadı. Gündüzleri gidip İra ile oğlunu görüyor, onlarla vakit geçirdikten sonra da teyze kızının evine dönüyordu. Bu gelişler sırasında İra, Selime'yi sağa sola göndermeyi başarırsa birlikte oluyorlardı. İra, Enis'e birlikte kaçmayı teklif etse de Enis buna yanaşmıyor, dayısının akıbetini beklemenin daha doğru olduğunda ısrar ediyordu. Doktor, Namık'ın sırtındaki bir kırığın iyileşmemesi durumunda ciğerlerinin hasar göreceğinden şüphelendiğini söylemiş, İra da bu bilgiyi Enis'le paylaşmıştı. Enis bütün umudunu bu yaranın iyileşmemesine bağlamıştı. Her ne olursa olsun insanları karşısına almak, onların gözünde dayısının karısını kaçıran kişi durumuna düşmek istemiyordu. Namıksa çakılıp kaldığı hasta yatağında Enis'in ortaya çıkması karşısında yaşadığı acıyla kıvranıp duruyordu. Yavaş yavaş içindeki şeytanı kaybetmişti ve eli kolu bağlanmıştı. Ne harekete geçebiliyor ne de tavır alabiliyordu. İlk günler Enis'in yanına çıkarak hesap sormasını beklemiş ancak Enis bir kere dahi kapısını çalmamıştı. Dayanamayıp İra'nın üstüne gittiğinde ise İra gayet soğukkanlı bir biçimde Enis'in evde kalmadığını, ara sıra gelip oğlunu görüp gittiğini söylüyor, aralarında da hiçbir şey geçmediğini ima ediyordu. Namık Selime'yi sıkıştırdığı zaman ondan da aynı şeyleri duymasına rağmen kuşkuları giderek paranoyaya dönüşmüştü. İra, kocasını böyle iki arada bir derede bırakmanın ona gerçekleri anlatmaktan daha büyük bir ceza olduğunu fark etmişti. Namık'ın yalan tezgahına karşılık kendi tezgahıyla cevap vermenin ona yapılacak en büyük kötülük olduğunu anlamıştı. Bir yandan da konağa hakim olan bu yalan tezgahının yarattığı muğlaklığın ilerideki muhtemel çözümlere sağlam bir zemin oluşturacağının farkına da varmıştı. Bu nedenle usta bir aktris gibi bu oyunu sürdürmede kararlıydı. Enis'in sarı köşkte olduğu bir gün Durmuş Usta gelip de onu evde görünce başından vurulmuşa döndü. İra'yı bir kenara çekip, "Bak kızım, benim meşrebim böyle şeyleri almaz, bir evde iki adam olmaz." demişti. İra, ustanın gözlerinin içine bakarak, "Merak etme usta, o sadece Namık'ın yardıma muhtaç yeğeni, benim için başka bir şey artık olamaz." dedi. Ona inanmakla inanmamak arasında kalan Durmuş Usta'nın bir anda gözlerinden yaşlar akmaya başladı. Gözlerinden sicim gibi yaşlar inerken ağzından da itiraflar dökülmeye başladı. "Sana söylemeye kıyamadım. Onun geldiğini duyduğumda ilk sana söyleyecektim. Ama yaylaya geldiğimde evde yoktun. Karşıma Namık çıkınca ona söyledim. Sonra sana söylememenin daha hayırlı olacağına karar verdik. Ne olur beni affet." diye yalvarmaya başladı. İra onun iki elini tutup öpmüş, sonra da "Sen bana babalık yaptın. Benim ve oğlumun hayatını kurtardın. Benim sana kırılmam söz konusu bile olamaz. Ama bu mesele artık benim meselem usta. Senden ricam bu işi bana bırak. Bu benimle Namık arasında bir şey artık. Olur mu?" dedi. Durmuş Usta çaresizce başını sallayıp onaylasa da o günden sonra konaktan ayağını kesti. İşi oluruna bırakmış ve kendi yalnızlığına geri dönmüştü. Yukarıdaki odasından çıkmayan Bahtiyar ise her şeyden habersiz hasta yatağında yatmaya devam ediyordu. Doktor geldiğinde önce Namık'ı kontrol ediyor, sonra da Bahtiyar'ın odasına geçiyordu. Ona kuvvet iğneleri yaptıktan sonra gidiyordu. Bahtiyar sanki o hiç bitmeyecekmiş gibi görünen gücünü, heybetli cüssesini yitirmişti. Giderek eriyordu. Şaşalı konakta ölüm, şüphe, kıskançlık, nefret, aşk, sevgi, sabır iç içe geçmişti. Herkes bu duyguların an be an ördüğü kaderi bekliyordu. Karadeniz'in bitmeyen yağmurları, kıyıya vuran hırçın dalgaları konaktaki kasvetli havayı daha da ağırlaştırıyor, bu ağırlık en çok da Namık'ın üstüne çöküyordu. Hayat tam anlamıyla bir karabasana dönmüştü onun için. Ancak her şeye rağmen iyileşeceğine ve ayağa kalkacağına dair inancını yitirmediğinden sabırla evine hakim olan bu havayla yüzleşeceği günü bekliyordu. Günlerce süren yağmurun birdenbire kesildiği, yerini pırıl pırıl bir yaz güneşine bıraktığı bir öğlen vakti Namık, Selime'den kendisini balkona çıkarmasını rica etti. Selime onu arabaya yerleştirip balkona çıkarttı. Namık uzun uzun denize baktı. Yağmur taneciklerinin yapraklarında hala ışıl ışıl parladığı sardunyaların, güllerin, yaseminlerin kokusunu içine çekti. Bu arada kulağına tatlı bir kahkaha çalınır gibi oldu. Bunu bir erkek sesi takip etti. Şiir okuyan bir erkek sesi. Seni ne karlı zirvelerde, ne yalçın kayalarda, kıvrılıp giden yollarda aradım. Seni kar tanesinde, kayaya vuran ışıkta, çiğneme düşen su damlasında. Ve kendimde, kendimde, kendimde, sakladığın bende aradım. Namık bu sesi hemen tanımıştı. Enis'ti bu. Başından aşağıya kaynar sular dökülmüş gibi terledi. Kalbi duracak gibi oldu, dünyası karardı. Bir an gerçekten kör olduğunu sandı. Derin derin nefes alıp verdi, sonra merakına yenilip onları görmek istedi. Balkon demirlerini tutarak iyice yaklaşıp aşağıya baktı. Tam balkonun altındaki masada kahve içen İra ile Enis'i gördü. Enis ona şiir okuyor, İra mutlu gülüyordu. Küçük Enis ise eline geçirdiği bir sopayla oyuna dalmıştı. Namık daha önce karısının hiç görmediği bu mutlu haline kıskanarak baktı. İra'nın açık saçları dağılmıştı ve güneş ışığında ışıl ışıl parlıyordu. Bir tanrıçayı bile kıskandıracak kadar güzel görünüyordu. Namık istediği bu kadının kendi karısı olduğunu unutmuş gibiydi. Enis şiirini bitirip de İra'nın ona uzattığı eli öpünce Namık dayanamadı. İçinden onlara bağırmak, küfretmek, konağı başlarına yıkmak geçti. Ancak kendini tuttu. Sonra geri çekilerek denize baktı. Günlerdir azgın dalgalarla boğuşan deniz çarşaf gibi durulmuştu. Namık sanki ne yapması gerektiğini orada görecekmiş gibi uzun uzun baktı denize. Nefes almakta güçlük çekiyor, kalbi körük gibi atıyor, başı dönüyor, midesi bulanıyordu. Ani bir kararla elleriyle duvardan güç alarak arabayı odasına doğru sürdü. Çekmeceyi açıp tabancasını aldı ve kan ter içinde balkona geri dönmeyi başardı. Gözlerini kapatıp kafasından geçeni yapmak için cesaretini toplamaya çalıştı. Ani bir kararla tekrar eğilip aşağıya baktığında küçük Enis'i babasının kucağında gördü. Karşılarında oturan İra'nın mutlu bakışlarını izledi bir süre. Ani bir kararla silahı Enis'e doğrulttu. Hayır diye geçirdi içinden sonra hayır. Onun ölümüne zaten alışmıştı. İra'ya en büyük acıyı yaşatmak istiyordu. Şimdiye kadar hiç yaşamadığı bir acıyı. Silahı küçük Enis'e doğrulttu. Bu İra'yı mahvetmeye yeterdi. Ama küçük Enis'in her şeyden bir haber masumluğuyla göz göze gelince yine yapamadı. Silahı alıp sehpaya bıraktı. Bir süre gözlerini kapayıp öylece kala kaldı yine. Sonra ani bir hamleyle sehpada duran silahı kapıp İra'ya nişan aldı. Silah arka arkaya 3 kez patladıktan sonra kalan 2 kurşunu da kendi başına sıktı. Gökyüzünde yankılanan silah sesleriyle birlikte orduların yarattığı peri masalı oracıkta tuzla buz oldu. Bununla da kalmayıp ağızdan ağıza büyüyen bir kabusa dönüştü. Kulağında silah sesleri patlar patlamaz hasta yatağındaki Bahtiyar'ın kalbi tarifsiz bir biçimde ürperdi. Ruhu daraldı. Yıllar önce kocasının ve kızının ölümüyle tanıdığı o ağır ve isyankar acıyı tek sözcüğe sığdırmaya çalıştı. Yavrum diye inlerken Leyla ile birlikte öz kızını bir kez daha kaybetti sanki. Son. Kitabın sonu 6 Mart 2016.